Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyenleri ve dinleyenleri, bir iftar sevinci programında daha sevincimizi ve düşüncelerimizi paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Her defasında olduğu gibi güzel bir misafirimiz var. Bugünkü konuğumuz, misafirimiz de Profesör Doktor Ali Namlı. Hoş geldiniz Ali'ciğim.
Hoş bulduk hocam.
Ne var ne yok, nasılsın, iyi misin?
Şükürler olsun hocam, elhamdülillah.
Allah iyilikler versin.
Amin.
Şimdi sizinle neyi konuşacağız diye biliyorsunuz zaten, ben size söyledim ama İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, sizin doktora teziniz efendim, hemen hemen bütün çalışmalarınız İsmail Hakkı Bursevi'ye yönelik. Hele Ruhul Beyan ki Allah razı olsun, onu siz bizim kültür hayatımıza yeniden kazandırdınız. İsmail Hakkı Bursevi biz çok özellikle Sufiler çok önemsiyoruz. Bir defa bir İsmail Hakkı Bursevi bana göre bugün aşılmamış bir müfessirdir. Ve Ruhul Beyan'ın neşri bu anlamda çok manalı, güzel bir hizmet. Allah sizden razı olsun. Öbür taraftan tabii müthiş bir Mesnevi şarihi. Mesnevi şerhlerinde de bana göre Bursevi'yi aşan yok. Mesnevi şerhlerinde de. Dolayısıyla diğer tasavvuf eserlerinde de tamam, ilmi tarafı böyle de, ama bir de tasavvufta ortaya açtığı bir çığır da var. O da Celvetiye çığırı. Yani Celvetiye çığırı dediğimiz esasında ondan önce bir meşrepmiş tarikatlarda. Mesela Nakşibendiye tarikatında bunun adı Halvetler Encümen'dir. Yani halk içinde hep hakla beraber olma duygusunu diri tutmak manasına. Eliniz işinizde olacak ama gönlünüz hep oynaşta olacak Rabbinizle. Eliniz kârda olacak ama gönlünüz hep yâre bağlı kalacak. Bizim Selçuk Hoca öyle derdi. Yani biz bu dünyayı ekmek yemeye gelmedik. Bir yâr için ah etmeye geldik derdi. O yüzden bu, ama İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu Celvetiye'yi tarikatın esas ana unsuru haline getirmiş bir pir. Bir piri tarikat. O yüzden bu konularda İsmail Hakkı Bursevi'yi dinleyicilerimize ve izleyicilerimize sizin dilinizden tanıtmak istedik. Buyurun Ali'ciğim.
Hocam öncelikle bir şey itiraf etmem lazım. Biz sizin rahle-i tedrisinizden geçtik. Ne aldıysak onu satıyoruz.
Estağfurullah.
Bursevi Hazretleri'nde belki ilk eserlerinden bu Usulü Aşere şerhi vardı. Zat-ı halinizden okumuştuk. Öyle yani Bursevi Hazretleri'ni tanıtan,
evet, Allah
ilk
razı
tanıtan
olsun.
Siz oldunuz bize belki. Tabii Bursevi Hazretleri Hüdayi Hazretleri'nin takipçisi, piri Hüdayi Hazretleri. Onu örnek almış. Birçok onun başlattığı şeyi daha ileri noktalara götürmüş. Mesela Ruhul Beyan'dan bahsettiniz. Aslında
Silsile-i Celvetiye onun eseri
tabii,
mesela.
Tabii. Hüdayi Hazretleri özellikle işte Üftadi Hazretlerinden icazet aldıktan sonraki hayatında irşatla meşgul olmuş. Tabii sadece kendi müritlerinin değil, bütün insanların irşadıyla da meşgul olmuş ve vaaz, nasihatlerinde mutlaka bir ayet-i kerime ile başlıyor. Yani adeta onun İrşadının özünde, temelinde Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri var. Kendisi notlar hazırlamış Hüdayi Hazretleri. Bu mecalis deniyor, vaaz meclisleri için. Ve bunlar birikmiş, birikmiş. Daha sonra bir halifesi İsmail Efendi var. Bunları sıraya koymuş Kur'an-ı Kerim, Musaf'taki ayetlerin sırasına göre. Böyle bir eser oluşmuş. Hüdayi Hazretleri'nin seçme ayetlerden. Bursevi de Hazretleri de işte yaklaşık aralarında bir vefat tarihi olarak bir asır var. Biri işte 1137-1725 miladi Bursevi'nin vefatı. Hüdayi Hazretleri de 1038 Hicri, 1628 miladi. Yani dolayısıyla onu örnek alıyor. Kendisini görmese de görenleri görmüş Bursevi Hazretleri. O da yani Celvetiye geleneğinde hocam aslında böyle bir irşat şeyi var. Üftadi Hazretleri hem müezzinlik yapmış ama hem de aynı zamanda vaaz, irşat var. Yani bu halkın irşadından da geri kalmamışlar.
Ya zaten esas Celvetiye'nin esas hikmeti bu. Halvetiye yanlış anlaşılmış. O yüzden Mevlana diyor ki dağ başı derviş olmak gayet kolay. Ama gücünüz yetiyorsa gelin çarşı içinde derviş olun. Hayatın içinde derviş olun. Hatta gücünüz yetiyorsa gelin sarraf dükkanının önünde sema girin diyor ya. Sarraf dükkanının önünde evliya olun diyor. Marifet budur. Hayatın içinde evliya olmak. Niye? Cenab-ı Hak zaten bunu bize emrediyor. رِجَالٌ لَا تُلْه۪يهِمْ ticaretin وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Ne ticaretin ne de alışverişin. Allah'tan alıkoyamadığı yiğit insan olmak meselesi. Dolayısıyla bu Celvetiye meselesi halkın içinde. Tabii halka dönük irşadıyla beraber yürütme meselesi.
Ya bu kendi şeyhi de öyle hocam, mesela Atpazarı Osman Fazıl Efendi var. Biraz müridinin gölgesinde kalmış. Aslında zamanında çok meşhur. Yavuz Sultan Selim, Fatih, Süleymaniye büyük camilerde vaaz ettiği gibi bazen 4. Mehmet, Avcı Mehmet.
Biz Kıbrıs'ta bir şey yaptık.
Tabii Kutup Osman sempozyumu yaptık hocam.
Ah tamam, ben de katıldıydım
o zaman. Orada da bulunduk. Evet, mesela anladım. O evet. Saraya da çağrılıyor mesela. Evet. Saraya da irşada gidiyor. Yani sıradan halka da hitap ettiği, dokunduğu gibi saraya kadar da dokunuyor. Saraya hatta bazen Edirne'ye gidiyormuş padişah. Edirne'de Bursevi kendi bulunduğu bir meclisi anlatıyor Bursevi Hazretleri. Sarayda önce bir zikir halkası teşkil ediyorlar. Padişah, hanımları, onlar biraz geriden, zulleden izliyorlar.
Haremde.
Yani önce zikir yapılıyor, sonra vaaz nasihat oluyor. Yani onu da dinliyor padişah. Seferlere katılıyor. Yani böyle, Celvetiye'de böyle bir gelenek var. Yani Hüdayi Hazretlerinden başlayıp, belki Üftadi Hazretlerinden başlayarak. Bursevi Hazretleri de bunu devam ettirmiş. Hatta Balkanlara giderken yani hem halife olarak gidiyor, hem aynı zamanda vaizlik vazifesiyle gidiyor. Yani dolayısıyla kapalı devre değil. Yani biraz böyle tasavvufa da bazen eleştiriler yöneltilirken, yani insanları toplumdan koparıyor falan filan. Aslında böyle bir şey yok. Yani özellikle bu celvet usulüyle. Tabii. Yani sadece müridanla değil, bütün insanlarla meşgul oluyor. İşte Bursevi Hazretleri de hem Balkanlarda bir müddet bulunmuş, 10 sene kadar orada. Daha sonra Bursa'ya gelince, Ulu Cami'de diyor birkaç defa vaaz edince, kalbime gönlüme ya bu işi baştan başlayayım, yani dağınık değil de Kur'an-ı Kerim'i baştan sonra vaaz edeyim. Bir taraftan da yazıyor tabii Ruhul Beyan'ı. Yani 20 küsur yıla yakın bir süre, yani vahiy müddetine yakın diye söyler onu. Kur'an-ı Kerim malum 23 senede nazil oldu. O da 20 yıl, o müddete yakın bir süre. Hem Ulu Cami kürsüsünden Allah'ın ayetlerini tefsir ediyor sözlü olarak, bir taraftan da yazıyor. Hakikaten böyle bereketli bir eser. Ruhul Beyan sadece tasavvufi bir eser değil. Tasavvuf da var ama ya aynı, her şey var.
Yedi tula sahibi bir insan ya İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Onun için aynı İbrahim Hakkı Hazretleri gibi yedi tula gerçekten. Yani bizim Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı hocamız, eski İstanbul müftülerinden, Allah garip rahmet eylesin, benim çok sevdiğim güzel bir insan. O öyle derdi. Hani her frekanstan çalan bir radyo gibidir. Öyle derdi o. Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı Hoca. Yani
dolayısıyla özellikle tefsir, hadis, fıkıh birçok ilimde hakikaten astronomi. Ya birçok şeyi anlamakta günümüzde zorlandığım birçok alanı bir insan ne kadar böyle ihata edebilir? Kolay bir şey değil. Onun için Bursevi Hazretleri bu böyle bir tefsir ansiklopedisi gibi Ruhul Beyan. Hatta merhum Sami Efendi Hazretleri'nin eserlerinden büyük ölçüde oradan nakil yapar. İşte Musa Efendi, siz daha iyi bilirsiniz, Hasan Kamil Hoca'ya sizlere ya bunu tercüme edelim falan diye. Hakikaten o işin başında onlar var. O da bir ne diyelim, Türkçe'ye tercüme edilmesi de en azından Arapça bilmeyen, Farsça da var içeride, onları bilmeyenler için faydalı bir şey oldu.
Ama siz bak bunları yaptınız. Bugün Türkiye'nin pek çok yerinde Ruhul Beyan sohbetleri yapılıyor.
Evet.
Yani... Mesela Riyazü Salihin şerhi çıktı. Allah rahmet eylesin Raşit hocamız, İsmail Lütfi Bey ve Yaşar Kandemir hocamız. O mesela Türkiye'de müthiş bir...
Mihraplarda okunuyor hocam,
mihraplarda
biz de şahit olduk.
Mihraplarda okunuyor, Riyaz-ı Salih'in şeyhi sohbetleri yapılıyor haftalık. Bazı yerlerde, camilerde, merkez camilerde yapılıyor. Yepyeni bir çığır açtı bu.
Ya bu bereket onların hocam. Bu müelliflerin ihlasından, samimiyetinden. Ruhul Beyan'da çok insanların hizmeti oldu. Biz tek başımıza yapmadık. Başta ama Hasan Kamil hocamız
Allah
olmak
üzere. Allah razı olsun, emeğe geçen herkesten.
Şimdi hocam mesela şeyi anlatıyor Bursevi Hazretleri, hatim meclisi. Hani bir Kur'an-ı Kerim'in hatmi var. Bu şekilde işte 20 küsur yılda yapılan tefsirin bir hatim meclisini anlatıyor Bursa Ulu Cami'de. Diyor ki caminin içi doldu. Yani sene 1700'lü yıllar, yani 1700'lü yılların ilk yılları, yani 18. yüzyılın başları. Caminin içi dolduğu gibi diyor dışı da doldu taştı. Kadınlar, erkekler, çevre yerlerden böyle aylar öncesinden bu hatmin, bu tefsir hatminin bu şekilde yapılacağını duyan insanlar çıkmış gelmiş. Bursa diyor fethedilenden beri böyle bir cem-i gafir, cem-i gafirin böyle bir kalabalığın toplanmadığına herkes ittifak etti. Gözler yaşardı diyor, böyle katı kalpli zannedilen insanların bile gözlerinden yaş döküldü. Demek ki bir böyle bir emek var tabii ya, o 20 küsur senelik böyle bir Kur'an-ı Kerim'e, onun tefsirine verilen emek. Böyle anlatıyor ayrıntılı olarak bu tefsir meclisini. İşte hakikaten onların bereketi, dediğiniz gibi günümüzde duyuyoruz böyle bunu.
Ama bir de şu var tabii, bir de şu var. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri insan merkezli hep almış ayetleri de, tefsirinde de, o mesnevisinde de hep onu gördük biz. İnsan merkezli değerlendirme. Dolayısıyla onu dinleyen ve onu okuyan herkes onun ifadelerinde kendisinde bir şey buluyor, bir parça buluyor. Hatta kendi içindeki bazı ukdelerin onun ifadelerle çözüldüğünü bizzat kendisi hissediyor. Ben bazı ayetlerde rastladım. Gayet reel, hayatın içinde ayakları yerde tefsirler yapıyor. Öyle ütopik, hayali, ulaşılmaz ve uzlaşılmaz bir hedefler yerine gayet gerçekten ayakları yerde yorumlar yapıyor ve o yorumlar da okuyanı veya duyanı ve dinleyeni irkiltiyor ve kendine getiriyor. O kadar çarpıcı yorumları var.
Aslında hocam hani bir şey vardır, söz vardır. El Kur'anu vel insanu tev'eman.
Evet ya.
Yani ikizdir, Kur'an ve insan ikizdir gibi. Bursevi Hazretleri başka bir eserinde, kitabın neticede diyor ki, Mushaf'ın, Kur'an-ı Kerim'in nüshaları var. Nüsha kopya demek ya. Bugün Arapçalar nesh diyorlar kopya için. Birisi elimizdeki Mushaf, yazılı kitap. Elimizde yazılı, sayfalarda yazılmış, toplanmış Mushaf. Bir kainat da bir Kur'an-ı Kerim aslında. İnsan da onun bir nüshası. Yani insan da bir Kur'an, yazılı Kur'an. Hele hele yani benim kanaatim bu tasavvufi tefsiri anlayabilmek için anahtar ayet-i kerimelerden birisi. Es-saidu billah. Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim. Biz diyor ayetlerimizi onlara hem afakta, ufuklarda, dış alemde hem de enfüste göstereceğiz. Dolayısıyla her ayetin bir dışarıda karşılığı var. İnsanın iç dünyasında bir karşılığı var. Bir de tabii yazılı, tenzili dediğimiz Mushaf'ta okuduğumuz zaman o da onu anlatıyor. Kur'an-ı Kerim bize ne anlatıyor? Allah Teala'yı anlatıyor ve onu yarattığı kainatı ve kainatın göz bebeği olan insanı anlatıyor. Dediğiniz gibi şöyle bir şey de söylüyor Bursevi Hazretleri. Bunları diyor birbirine tatbik etmeye, yani karşılığını bulmaya kadir olan insan kamil insandır. Mesela Mushaf'ı okuyoruz. Bu ayet, burada geçen ayetin kainattaki karşılığı ne? İnsandaki karşılığı ne? Bunları diyor bulabilen insan kamil insandır. Hatta
işte ama işte Bursevi Hazretleri kendisi bulmuş. Pek çok yorumda bunu görüyorsunuz.
Hem Bursevi Hazretleri tabii bu bir gelenek hocam. Yani
sadece
Ruhul Beyan, güzel örneklerinden
ruhul
birisi.
Ruhul Beyan ve Mesnevi Şerhi üzerinden söylüyorum. Özelinde söylüyorum.
Tabii Mesnevi de çok mühim hocam. Tabii Mevlana Hazretleri de böyle anahtarları veriyor. Mesela geçmiş ümmetlerin kıssaları, peygamberlerin kıssaları. Diyor ki sen Musa, Firavun kıssalar bunlar olmuş, biçmiş, bitmiş, geçmiş gitmiş hikayeler gibi okuma. Bu diyor senin içinde bunların karşılığı var.
Ya.
Senin içinde işte Musa'nın karşılığı kalp ise, işte Harun'un karşılığı akıldır. Efendim Firavun'un karşılığı nefistir diyor. Sen bu hikaye olmuş, bitmiş, geçmiş bir hikaye gibi bunları okuma. Bunların senin içinde de karşılığı var.
Hatta her an her insanın kendi içinde yaşadığı dipdiri bir hadisedir diyor Mevlana.
Yani sen diyor nasıl içindeki diyor işte Musa'yı Firavun'a galip getiremezsen o zaman diyor olmadı. Ya bu kıssayı sadece Esatirul Evvelin gibi bazı günümüzde de bir takım böyle tuhaf adamlar çıktı. Bunlar sembolik membolik. Hakikat.
Ya şimdi bakalım.
Kainatta bir hakikati dediğin, var ama.
O dediğin adamlar da bu işin kıymetini bilse bu iş ucuzlardı. Boşverin onlar sen. O değerlendirmede bulunanlar. Onlar aslında bilmediğinin cahili.
Şey hocam bir ayet-i kerime hatırıma geldi bunu söyleyince. Ve adallahu Allahu ala ilmin diye bir ayet-i kerime var malumunuz. Bunun bir manası şu şekilde veriliyor. Yani Allah bir bildiği var onu saptırmışsa, bu ilim Allah'a nispet edilirse, Allah bir kimseyi idlal etmişse, saptırmışsa bir bildiği var Allah'ın bir ilim üzere. Ya da ikinci bir tefsir.
İlmi adamı saptırdı.
Ya ilim ya bu adam ilim üzere olduğu halde Allah
i̇şte
onu saptırdı.
İşte bilgisi adamı saptırdı ya. Bir ben biliyorum iddiası var ya.
Ya hocam işte ilim takvayla beraber olmayınca.
Bizim mesela ben İsmail Hakkı Bursevi'de sizin gene söylediğiniz o esas İbnül Arabi'den naklen almış. Mesela o ellezine yakta'une ma emarallahu bihi en yusale var ya.
Evet.
Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Kim? Münafıklar. Bakara suresinde önce müminlerin evsafı aktarılıyor sonra münafıklara geçiyor. O ne o Allah'ın birleştirmesini emrettiği şey? İmanla ameli Allah birleştiriyor. Bak inandıklarınızı en güzel şekilde yaşayın. İnnellezine amenu ve amilus salihat. Ama münafık diyor bunların ikisini ayırır. Ya inanır yaşamaz, inanır görür yaşamaz. Ya da yaşar görünür inanmaz.
O yüzden hocam, işte bu da... günümüzde düşünce tefekkür diyor. Halbuki işte bir onu söyleyince benim de şu aklıma geldi. Belki bu da eklenebilir mi? Cenab-ı Hak ellezine yezkurun Allah'a kıyamen ve ku'uden ve ala cunubihim ve yetefekkerun diye geliyor arkadan. Evet. Yani önce zikir sonra tefekkür. Evet. Yani tefekkür zikirden ayrılırsa, dediğiniz gibi iman ibadetten ayrılırsa, yani takvadan ayrılırsa işte böyle tuhaf durumlar ortaya çıkabiliyor. Kur'an-ı Kerim'in malum bir ismi de Furkan. Yani iman edenin imanını artırıyor, kafirin küfrünü artırıyor, münafığın nifakını artırıyor. Fasıkın fıskını artırıyor. Ayetlerden oluşuyor. Hatta burada da şöyle de bir yorum da var. Yani işte Kur'an-ı Kerim ayetleri böyle olduğu gibi aslında mucizelere de, onları da yaratan, onlara da ayet kelimesini kullanıyor Kur'an-ı Kerim. Aynen Musa Aleyhisselam'ın bir mucizesi de kan mucizesiydi. Su, yani Musa Aleyhisselam'a inanan içtiği zaman tatlı su. Ama bir Kıpti içtiği zaman, Firavun'dan tarafa birisi içtiği zaman kana dönüşüyordu. Su aynı su. Kur'an-ı Kerim'de de böyle, yani aynı ayeti kerime. Birisi dinlediği zaman işte takvası artıyor, ürperiyor, kalbi titriyor. İmanı ziyadeleşiyor. Öbürü dinlediği zaman veya okuduğu, anlamaya çalıştığı zaman onun fıskı, fücuru vesaire artabiliyor. Aynı durum ayetlerde de söz konusu. Hüdellil müttakîn. Yani burada demek ki anahtar kavram takva yani. Takva olmazsa Kur'an-ı Kerim insanı yoldan saptırabilir. Cenab-ı Hak hadi olduğu gibi aynı zamanda mudildir. Burada demek ki anahtar şey, esas önemli olan husus insanın manevi durumu. Kalbi durumu burada Kur'an-ı Kerim'i anlama, idrak etme, Kur'an-ı Kerim'in insana etki etmesi bakımından bu dediğiniz gibi yaşamak, takva önemli gibi gözüküyor.
Ya tabii ya şeyde innemel müminellezine izâ zükirallâhu vecelet kulûbuhum. Gerçek mümin o kimse ki yanında Allah'a da anıldığı zaman tüyleri diken diken olur. Kalbi kıpır kıpır yerinden oynar. Gerçek manada ama Allah'ı andığı zaman. Ama tabii ruhul beyanın o usulü aşaresinde de manevi terakki, seyri sülükte manevi yükseliş. Onu söylerken orada işte halin hal olacak, halin meleke olacak. Melekeler makam olacak ki ondan sonra siz bir yukarı dereceye çıkabilirsiniz. Şimdi ben burada diyorum ki biz Allah Allah diyoruz, hiçbir biz de neticesini görmüyoruz ama zamanla yavaş yavaş yavaş Allah dedi mi bazen tüylerimiz diken diken olmaya başlıyor. İşte bu haldir. Çünkü hal geçici. Ama öyle bir noktaya geliyor ki bunun melek olması, Allah adını andığımız her an efendim bu kalbimiz tir tir titriyor. Anmadığımız zaman bir şey yok yalnız. Bu meleke hali. Ama makam olması için ansak da anmasak da artık Cenab-ı Hak'la öyle bir gönül bağı kurmuşuz ki istesek de ondan ayrı kalamıyoruz. Ve her an ürperti halinde. Zaten buna zikri sultani diyorlar. Ancak ondan sonra diğer bir makama yükseliyorsunuz. Bunları bize anlaşılır ve gerçekten hayata yansıtılacak kadar açık bir şekilde anlatan İsmail Hakkı Bursevi. Ali'cim sözünü burada balla keserek sohbetin birinci bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümüne kaldığımız yerden devam edelim.
İnşallah hocam.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun değerli dinleyenleri ve izleyenleri, gönlünüz, kalbiniz, kulağınız gene bizde kalsın. Ali Namlı Bey'le sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyenleri ve dinleyenleri, Ali Namlı Bey'le İsmail Hakkı Bursevi konulu sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Ali'ciğim, ikinci bölümümüze geldik sohbetimizin. Tabii İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri aynı zamanda bir hakim bir insan, hakim. Yani hem ibadetlerin, hem ayetlerin, emirlerin, hem de yasakların arka planını, hikmetini okumaya çalışarak onları bizlere aktarmaya çalışan son devir hakimlerinden bana göre. Biz esasında bugün hikmetimizi kaybettik. Bak, bugün ilahiyatlarda, dini eğitim sahalarında, hatta Diyanet İşleri Teşkilatı'nda bile bu işin farkında olan insanımız çok az. Biz hikmeti kaybettik. Hikmet dediğimiz nedir? esasında emirlerin ve yasakların gerekçeleri.
Ya da hakikati de diyebiliriz.
Hakikati, sırrı gerekçeleri. Diyebiliriz. Şimdi burada bugünün insanının bana göre ibadetin nasıl yapılacağından daha çok niçin yapılması gerektiğine ihtiyacı var. Siz onu ikna ederseniz eğer ki ben bu ibadeti yapmam lazım, sonra nasıl yapacağını öğrenecek çok kaynak var, kanal var. O yüzden bu anlamda mesela oruçla ilgili İsmail Hakkı Bursevi'nin gerçekten çok çarpıcı yorumları var. Hatta ben diyorum ki esas celbetiliğin esas kaynağı oruçtur desem yalan olmaz. Niye yalan olmaz? Namazda ameli kesir dediğimiz dışarıdan gören birine namazda değilmiş intiba veren bir hareketimiz namazı bozar. Ama oruç aksine öyle değil. İmsaktan iftara kadar olan süre içerisinde siz hayatın içinde kalacaksınız. Bak, işinizi gücünüzü yapacaksınız ama yemeden, içmeden ve şehevi duygularınızı tatminden uzak duracaksınız. Yani elinize, dilinize ve belinize sahip olacak ama hayatın içinde kalacaksınız. Bu anlamda celbetiliğin zaten temel görüşü de bu. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz Ali'ciğim?
Şimdi tabi Bursevi Hazretleri dediğiniz gibi hocam güzel yorumları var. Yani ibadetlerde tabi hikmet veya hakikat önemli, sır önemli. Yani sufiler özellikle...
Sır diyorlar mesela bazen.
Mesela sırrussala, esrarussala, esrarussavm gibi.
Evet, evet.
Ya bunlar mühim hakikaten. Yani ibadetin hakikati, ruhu, manası alınırsa geriye bir kabuk kalır, şekil kalır. Namazda öyle, oruçta öyle, haçta öyle. Yani eğer haçtan o hakikat, sırlar, o manevi işaretler alınırsa bir turistik seyahat dönüşebilir. Yani namaz bir sadece bir beden hareketi gibi olabilir. Ya onun ruhu manası alındığı zaman. Ya burada tabii ibadetlerin ruhu, sırrı, hakikati bu meseleler önemli. Bursevi Hazretleri'nin de temas ettiği noktalar var. İşte mesela işte nimetin kadrini bilme. Oruç ibadetinde bu var. Yani elindekini şey yapmıyorsunuz. İnsanın zayıfları teselli etme var. Aynı zamanda fakirlere diyor muvafakat var. Yani insan ne kadar verirse versin kendi aç kalmayınca fakirin halini anlamaz. Hatta meşhur kıssadır.
Bizim Kayseri'de, Nevşehir'de güzel söz var ya, ele değen saman çuvalına değer.
Evet.
Değil mi?
Bursevi Hazretleri bu şeyi naklediyor. Bişri Hafi Hazretleri böyle Bağdat ama oralarda da soğuk zamanlar oluyor. Böyle kış günü elbise bir tarafta. Bu tir tir titriyor. Birisi girmiş yanına Bişri Hafi Hazretleri'nin demiş ya niye elbiseni giymiyorsun filan diye sorunca demiş ki yani fakirlere yardım etme imkanım yok. Hiç olmazsa onların halini anlayayım diye böyle yapıyorum.
Allah Allah.
Yani hepimiz böyle yapalım manasına değil ama demek ki Allah'ın böyle
ama
kulları var yani.
Empati diyorlar ya şimdi.
Yani insan ne kadar hayırhah olursa olsun, hayır sahibi olursa olsun yani bizzat o açlığı hissetmek ayrı bir şey. Bunun böyle bir şeyi var. Bursevi Hazretleri'nde benim dikkatimi çeken bir güzel bir yorum. Bu işte bu oruçla ilgili konulardan bahsederken bir hadis-i şerifin izahını yaparken "Es-savmu li ve ene eczi bihi." Yani oruç benim içimdir, bana aittir. Onun karşılığını ben vereceğim diye genellikle öyle tercüme ediliyor. Ama sufiler buna ilaveten şu şekilde de anlıyorlar. Bursevi Hazretleri'nde de o var. Yani orucun karşılığı benim. Onun yani benim cemalimdir, benim rızamdır. Onu bizzat karşılığı benim yani doğrudan orucun ben vereceğim, benim cemalim olacak gibi. Bunu da şöyle güzel bir yorum yapıyor. Bana çok cali bir dikkat geldi bu. Diğer ibadetler işte salat, tabii namaz özel bir şekli var. Bu manada değil ama salat kelimesi çok manalı bir kelime malumunuz. Dua, niyaz, yalvarma, yakarma gibi ibadet
yaklaştırma,
gibi.
Buluşturma.
Evet, pek çok manaları var. Ya bu manada yani müşrikler diyor, Allah'ın dışındaki şeylere tapanlar, kendi putlarına yalvarma, yakarma, kendilerince ibadet bir şekli var. Namaz bizim gibi tabii aynı şekilde olmasa da. Putları için maddi fedakarlıkta bulunuyorlar, kurban kesiyorlar, efendim putlarını ziyarete gidiyorlar. Hani haç deniyor yani diğer dinlerde de. Haç ziyaret demek aslında. Yani Allah dışında tapılanlar için diyor oruç dışındaki bütün ibadetler putlar içinde yapılabiliyor batıl da olsa. Adı efendim aynı olma veya şekli aynı olmasa da. Ama diyor oruç hariç. Ya putlar için oruç tutma diye bir ibadet ben de düşündüm yani hiç
yok.
Yani dolayısıyla oruç sırf Allah'a mahsustur. Nasıl ki Allah ismi özel ise diyor. Oruç ibadeti de Allah'a özel bir ibadettir. Putlar için asla yapılmayan bir ibadettir. Dolayısıyla böyle bir ibadetin diyor mükafatı da bizzat Allah'ın rızası veya mükafatı bizzat Allah tarafından verilen bir ibadettir diye ifade ediyor.
Ya yine, zaten namaz kılan adam riyakar davranabilir. Hele bu gençlikte adam göz koymuş bir tane hacının kerimesine. İkide bir onunla beraber camiye gidiyor, dibinde oturuyor filan ki ne zamana kadar?
Kızını
alıncaya kadar. Demek ki namaza riya bulaşabilir. Halbuki oruca nasıl mı? Kimin oruç tutup tutmadığını nereden bileceksiniz siz?
Tabii 24
Allah'tan
saat.
Allah'tan başka kimse bilmez hiç.
Bilmez. Kamera koysa gerçekten, adam niyeti bozuksa abdest tabii, alıyorum diye yine su içebilir yani.
Tabii. Onun için burada
bir de tabii oruçta mide boş olunca hocam nefis zayıflıyor. Ya. Bir tabii, de herhalde riyanın aradan çıkması. İnsanoğlu tabii. Biraz innel insanele yatka en ra'ahu stana.
Melekleşiyor insan sanki. Evet.
Yani burada da bu aynı şeyi Bursevi Hazretleri bu orucu samediyetle irtibatlandırıyor. Malumunuz Es-Samet Rabbimizin isimlerinden sıfatlarından birisi. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Yemeye, içmeye, anneye, babaya, havaya, suya, ilgiye, sevgiye, kullarının ibadetine hatta bizim ibadetimize hiçbir şeye muhtaç değil. Oruçlu da bir bakıma bu tecelli ortaya çıkıyor. Yani insan oruç olduğu zaman yemiyor, içmiyor, nefsani arzulardan uzak duruyor. Ve bu bir nuraniyet meydana getiriyor. Aslında nurani varlıklar melekler. Nurdan yaratılan varlıklar melekler. Dolayısıyla oruç ibadeti insanı maddiyattan, maddi şeylerden manevi şeylere, ruhani manevi şeylere doğru yükselten bir ibadet. Tabii hakikati bilinerek yapılacak olursa. Nitekim Peygamberimizin de hani bu nurla ilgili Allah'ım işte üstümden bir nur ver, sağımdan, solumdan, altımdan, üstümden.
Allahümme nevvir kalbi.
Kalbimi nurlandır. Hatta vec'alni nura.
Tabii nevvir ayni.
Gözüme, nevvir gözümde vecihi, bir nur koy.
Nevvir min fevki, evet. Nevvir min halfi.
Hatta diyor ki vec'alni nura. Beni nur kıl yani. Ya, tamamen nur ya, kıl. Ya. Bir bakıma işte nur meleklerin sıfatı. Yani dolayısıyla gerçekten hakikatine erilerek tutulan bir oruç insanı melekleştiriyor.
Ama burada şu var Ali'ciğim zaten. Ya şimdi ana asrı erba üzerine kurulmuş diyorlar ya bütün kainat ve insan da dört temel unsur üzerine yaratılmış. Hava, su, ateş ve toprak. Burada su, toprak ve bunların tüm bileşenleri bizim bedenimizi besler, bedenimizi büyütür. O yüzden tasavvufta su ve toprağa olan tarafımızı ne kadar zayıflatırsak o kadar göğe doğru yükseliriz. Bu toprak ve suya olan kısmımızı ne kadar artırırsak balçığa saplanır kalırız, bizi aşağı doğru çeker. Hatta Hazreti Mevlana diyor ki, bak kuşların kanatları çamura eğer bulaşırsa o kuş uçamaz, ağırlık verir. Ancak sen kanatlarındaki çamuru bir kenara at. Şimdi öbür taraftan hava ve ateş, o da ruhu besler. Hazreti Mevlana bu yüzden diyor ki, bak sen abukil libasını at, tasavvuf bu abukil libasından adi olmaktır diyor ya.
Evet.
O yüzden
İbrahim Efendi.
Gülşen şey.
Olanlar Şeyh İbrahim Efendi.
İbrahim Efendi'nin söyledi. O yüzden su ve toprak tarafımız bizi aşağı çeker. Bizi çamura doğru çökeltir ama hava ve ateş tarafımız da göğe yükselen merdiven gibi bizi melekliğe doğru yükseltir. O yüzden yine İsmail Hakkı Bursevi'den Kunu Rabbaniyin ayet-i kerimesi var ya.
Evet.
Rabbani bir insan olun. Hatta bunu biraz daha açarsan nurani ve Rabbani bir insan olun. Allah'ın bize koyduğu hedef bu.
Allah bu adamı
hedef,
belki.
Bu hedefi bize en güzel şekilde yaşatan ibadet oruç.
İşte oruç ibadet hocam diyor. Hakiki oruç diyor Bursevi Hazretleri. Yani nefsi taallukattan yani bağlarından efendim kurtarmak, bukağlarından insanı kurtarmak. İnsanın zaafları var, insanoğlunun değişik şeyleri var. İşte en başta geleni yemek, içmek, nefsin arzu ve istekleri. İnsan bunlara gem vurmaya başladı mı demek ki esaretten kurtulmaya başlıyor. Yani esas diyor oruç Allah'ı Allah dışında ne varsa, masivallah ne varsa bunlardan kurtulmaktır. Gerçek oruç budur diye söylüyor.
İhsanı yaşatan ibadet. Allah'ı görür gibi yaşatan ibadet oruç.
Onun için insan bu zaaflarından kurtulmaya başladıkça kendini aşağı çeken, efendim esfeli safilen çeken şeylerden kurtuldukça manevi derecesi yükselmiş oluyor. Allah'a yakınlık kesbetmiş oluyor. Hatta işte malumunuz orucun mertebelerinden de bahsediyor. İşte avamın orucu, havasın, havasul havasın orucu. İşte avamın orucu yemekten içmekten sadece orucun zahiri şeylerinden uzak durmak da bu birinci derece. İkinci derece bütün organlarına oruç tutmak, eline, kulağına, gözüne vesaire. Ama diyor en zirvesi masiballah, Allah dışında ne varsa hepsini efendim gönülden, kalpten çıkarmak. Yani bağlarından, esaretten kurtulmak gibi. Yani esas tasavvufun da aslında belki esas hedefi bu. Yani insanın bir sürü şeyleri var, eksikleri var, noksanları var, zaafları var. Onlardan kurtulabilmek. İşte sür çıkar ayarı dilden, ya, ta tecelli ede hak.
Şemseddin Sivasi Hazretleri'nin evet.
Ya padişah saraya konmaz, hane mamur olmadan. Yani dolayısıyla belki işte orucun amacı bizi bu zaaflarımızdan, esaretlerimizden kurtarıp kalbimizi, gönlümüzü gerçek sahibine verebilmek. Demek zirve, hedef olarak belki onu görmek gerekiyor.
Zaten tasavvufun, hani bazen bizim tasavvuf kitaplarında var ya, tasavvufun kökeni, iştikakı nereden gelmiş? Yok Sofya'dan gelmiş, yok Hikmet'ten gelmiş, yok şuradan gelmiş, Saf ve Evvel'den gelmiş filan gibi bir sürü iddialar ortaya atılıyor. Halbuki benim kanaatim ki tasavvuf kelimesi, bir defa sat kelimesi sadece Arapça has bir harf. Başka hiçbir dilde yok sat. Dolayısıyla tasavvuf kelimesi ithal bir kelime değil Arapça. Arapça bir kelime. Peki bunun kaynağı nedir derseniz, Kur'an-ı Kerim'de var. Bütün peygamberlerin geçtiği bir süreç var. İstafa, yestafi, istafeytüke, yestafi, bir sürü. Ve istafa ki, Hazreti Meryem validemiz de böyle bir tasfiye süzgecinden geçmiş. Bunun hedefi ne? İnsanın işte nefsani ilgi ve alakalardan arındırılması. Onlardan koparılması. Hatta nefsin bile artık ruhlaşması ve Müslümanlaşması.
Yani işte hocam Allah'a sizin yine sizden aldığımızı satıyoruz demiştim birinci bölümde hocam. Sizden duyduğumuz tasavvufun en veciz tariflerinden birisi kul ile Allah arasındaki engelleri kaldırmak demiştiniz yıllar önce. Biz hala bunu satıyoruz öğrencilerimize. Yani kul ile Allah arasında ne var? İşte nefis ne? İnsanın işte zaafları.
Sen çıkarsan aradan, kalır seni yaradan.
Evet. Bu Bursevi Hazretleri muhtemelen İsrailiyattan Davud Aleyhisselam Allah Teala'ya sormuş. Ya Rabbi keyfel vusulü ileyk? Allah'ım sana nasıl ulaşılır? Sana ulaşmak nasıl mümkün olur diye. Allah Teala da ona buyurmuş ki ya Davud da' nefseke thümme te'al. Nefsini ey Davud nefsini bırak öyle gel. Bizim Türkçe'de belki tercümesi bu hocam işte. Yani sen çıkarsan aradan kalır seni yaradan. İşte bu tabii bir yolculuğa benzetilmiş. Seyri sülük, manevi bir yolculuk demek. Yani aslında bu maddi bir yolculuk değil, manevi bir yolculuk. İşte gafletten, isyandan, nisyandan, insanın zaaflarından kurtulup Allah'a kavuşması. Tabii bu kavuşmak da mecazi bir şey. Rabbimiz bize zaten uzak değil. Yani yakın olduğunu haber veriyor. Bu oruçla ilgili ayetin hemen sonrasındadır o ayette. Orucun farziyetini bildiren. Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîb. Yani kullarım diyor sana benden soracak olurlarsa ben yakınım. Ücîbu dâvete dâi izâ de'an. Yani o kadar yakınım ki dua eden ya Rabbi dediği zaman buyur kulum diyecek kadar.
Yine burada İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerini ve huve me'akum eynemâ kuntum. Siz nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. Allah'ın beraber olmadığı hiçbir yer, hiçbir zaman, hiçbir kişi yok.
Mühim olan biz
Allah,
onun farkındayız.
Allah her yerde hazır ve nazır. Ya kardeşim, biz kiminle beraberiz? Bizim Emin Işık Hoca rahmetli, kime kulsun diye bir kitap yazdı bunun üzerine.
Evet.
Allah halbuki esas, bizim kiminle olup olmadığımız önemli. O yüzden burada esas, demin sizin ifade ettiğiniz şey vardı. Şimdi mesela cihadı tarif ederken diyorum ki, İslam ile insan arasındaki engelleri kaldırarak, ister insanı İslam'a götürün, ister İslam'ı insana getirin. Bu ikisini buluşturmak için yapılan her türlü eylem ve söylemin adı cihattır.
Cihat her tarifi. Türlü gayretin adı odur.
Tasavvufu da böyle tarif ediyorum ben. İnsan ile ihsan arasındaki engelleri kaldırarak, ya ihsanı insana getireceksiniz, ya insanı ihsana götüreceksiniz. İnsanla ihsanı buluşturmak için yapılan her türlü eylem ve söyleme de, tasavvuf diyoruz diye. Tasavvuf ilminin zuhur etmesinin sebebi de bu esasında.
İşte burada da işte hocam oruç bahsine bağlayacak olursak tekrar işte oruç insanı o zaaflarından kurtarıyor en başta. Yani insanın en doğar doğmaz çocuk emecek bir anne sütü arıyor. İnsan en temel şeyi yeme içme. Allah bana bunu emrettiyse ben bunu dahi bırakırım diyen insan. demek ki zaaflarına, nefsin arzu ve isteklerine artık bir dur diyebilecek bir noktaya geliyor. Orucun böyle bir faydası var. Yani Sufiler Celvetiye'de de dediğiniz gibi buna çok ehemmiyet vermişler. Hatta yine Bursevi Hazretlerinden madem çok bahsediyoruz. Şeyhim diyor bana, savmı daim, ya hiç oruç şey yapmak yok. Sürekli oruç emretti ya ilk sülükün başında, ya bu nefis terbiye olana kadar. Yani tabii haram olan günler hariç, yani bayram günleri oruç yok ama belli bir yere kadar sürekli orucu diyor emretti. Hiç şey, buna diyor çok sıkı tutardı. İzin vermez yani nafile orucu bile. Belli bir nefis terbiye, belli bir makama gelene kadar bu oruca da ayrıca Celvetiye'de usul olarak, eğitim metodu olarak önem verdiklerini söylüyor. Bir başka oruç aslında bir de susma orucu var hocam.
Bu, ay, o da güzel ya.
Hüdayi Hazretleri'nin bir müridinin bir eserini tespit ettim ben. Onun adı da Mahmut. Tokatlı Mahmut Dede diye bir mürit. 30 yıl kadar filan Hüdayi Hazretleri'nin yakınında olmuş. Hüdayi Hazretleri'nin sohbetlerini yazıya geçirmiş Türkçe olarak. Oradaki bir yerde kendisinden bahsederken diyor ki Hüdayi Hazretleri bana diyor 3 sene konuşmayı yasakladı. Selamı bile işaretle aldığını söylüyor. İnsan, hiç konuşmak yok yani. İnsanın diyor en büyük zaaflarından birisi özellikle tartışma, münakaşa olduğu zaman kendi doğru hak bildiğini söylemek için diyor nefis çok istekli olur, çok arzulu olur. O haldeyken diyor susarsa insan bu nefis terbiyesinde çok mühim. Hatta bazı müritler için daha uzun süre Hüdayi Hazretleri'nin böyle susma temrini, yani yıllarca birkaç yıl böyle hiçbir şey konuşmak yok filan gibi. Ondan sonra tabii müsaade ediyorlar. Yani öyle nefis...
Bu Evliyaullah'ın çok enteresan müridanını eğitme usulü var. Mevlana Halid-i Bağdadi de Abdülfettah el-Akri Hazretleri var. Akralı.
Evet.
Bu Alaca Minare Tekkesi'nde metfun kabri de orada. Ona bineye binmeyi yasaklamış. O da Şam'dan İstanbul'a 3 defa yaya gidip gelmiş. Düşünebiliyor musunuz? Aynı bu susma şeysi gibi, temrini evet. gibi. Ama çok önemli bir iş. Vel kazımînel gayza vel afine aninnâs. Adam işte isteklerini, arzularını içine hapsetmesi çok önemli bir şey. O yüzden bizim bu Serhat türkülerinde var ya, ele, dile, bele ihanet olmaz imanım. İşte bu mevsim, Ramazan mevsimi, oruç mevsimi. Evet Ali'ciğim, çok güzel bir sohbet yaptık. Gerçi sözünüzü balla kestik ama inşallah bir başka sohbette buluşmak üzere.
İnşallah hocam.
Burada sohbetimizi noktalayalım. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyici ve dinleyicileri Ali Namlı Bey'le İsmail Hakkı Bursevi'yi konu alan bu güzel sohbeti burada noktalıyoruz. Bir başka iftar sohbetinde buluşmak üzere sizlere hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.